Türkiye'de göç ve iltica.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programı Kadri Şenel hazırladı. Teknik Masa'da Nuri Göktaş ve spikeriniz ben İpek Önder. Yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Telefon numaralarımız +93 312 463 34 19 ve +463 34 21. Değerli dinleyiciler, Türkiye'nin ilk kapsamlı yabancılar yasası geçtiğimiz yıl yürürlüğe girdi. Yasa, yabancıların ülkeye giriş çıkışını, vize ve ikamet iznini, sınır dışı edilmelerini, uluslararası koruma düzenlemelerini ve göç yönetiminden sorumlu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunu görevlerini düzenleyen 5 ana kısımdan oluşuyor. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, güncel sorunlar ve gelişmelere yanıt veren bir içeriğe sahip. Birçok ülkenin yabancılar hukukunda yer almayan ileri çağdaş düzenlemeler getiriyor. Bugünkü programda yeni yasanın temel unsurlarından, uluslararası koruma hükümlerinden söz edeceğiz. Uluslararası koruma derken ne kastediyoruz? Mülteci kimdir? Mülteci ve mülteciliğin tanımını yapacağız. Kanundaki farklı koruma çeşitleri, mülteci, şartlı mülteci ve ikincil korumaya değineceğiz. Telefon hattımızda Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Tevfik Odman ve stüdyomuzda ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Okyayus bizlerle olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de göç ve iltica başladı. Telefon hattımızda Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Tevfik Odman bizlerle. Sayın Odman, merhaba efendim.
Merhabalar, sunarım, iyi yayınlar.
Merhaba hocam, benden de merhaba, hoş geldiniz.
Sevgili Mehmet hocam, iyi günler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun, teşekkür ediyorum.
Sayın Okyayus, sizinle bir giriş yapalım kısaca efendim, ardından hemen Sayın Odman'a da söz hakkı tanıyalım.
Evet, ben her zamanki gibi çok fazla konuşmayı düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi asıl yeniden, asıl önemli bir uzmanımız Mustafa Tevfik Hoca yayında, telefonda bekliyor. Sadece şunu söylemek isterim. Daha önce vurguladığımız gibi belki de Türkiye tarihinde ilk kez sistematik, belli tanımları olan, kavramsallaştırma yapan bir yabancılar yasası var Türkiye'de. Ve bu biz tümden gelimci bir yöntemle, hatırlıyorsanız ilk önce önemini ve yerini konuşmuştuk, hatırlatmak isterim. Evet. Ve hatta Avrupa'nın bazı yabancılar yasasıyla karşılaştırdığımda Türkiye'nin bu yasasının hiç de fena olmadığını vurgulamıştık. Daha önce geçen hafta Nuray Ekşi hocamız birazcık genel bir içeriğe dair bir şeyler anlattı. Bugün de Tevfik hocamız sana dersem birkaç kavramlara değinecektir. Bunlardan bazıları hocam zaten açacaktır. Bunlardan bazıları ikincil koruma, şartlı mülteci kavramı. Bunlardan herhalde bahsedecektir. Ve bunu yaparken hocamdan şu ricadamda bulunacağım. Bu Türkiye'ye özgü bir şey mi? Örneğin ikincil koruma kavramı, şartlı mülteci kavramı. Bunlara biraz değinebilirse çok seviniriz. Benim bu kadar demek istediğim.
Sayın Odman, mülteci hukuk alanında ilk kez yapmış olduğunuz çok önemli çalışmalarınız var. Sizin gibi değerli bir kişiyi ağırlamaktan çok mutluyuz efendim.
Evet, aynen öyle.
Buyurunuz, sözü size tanıyoruz Sayın Odman.
Çok çok teşekkür ederim. Böyle bir konuda benim bilgilerimi de alma zahmetine katlandığınız için. Bildiğiniz gibi mülteci hukuku dünyada 100 yıldır büyük bir şekilde neredeyse veba salgını gibi devletler arasında mağdur olmuş kişilerin ülkelerini terk etmek zorunda kalmaları nedeniyle ortaya çıkan bir hukuk dalı. Tarihi açıdan incelediğimizde çok geçmişte Azteklere, Mısır, Yunan medeniyetine kadar giden kökleri bulunmakta. Ancak Türkiye'ye baktığımızda Osmanlı açısından ilk büyük mülteci hareketi 1492 yılında, yani Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfine çıktığı sırada İspanya'dan Türkiye'ye, o zamanki adıyla Osmanlı İmparatorluğu'na gemilerle getirilen İspanya Yahudileri olmuştur. Bu hala dünyada tek örneği olarak gösterilen mülteci veya sığınmacı hareketi olarak kabul edilmektedir. Bundan sonra bizim esaslı bir vaziyette konu üzerinde durmamız 1951 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından bir konferans toplanmış ve konferans sonucunda da 1951 tarihli mültecilerin hukuku statüsüne dair sözleşme imzalanmış ve Türkiye bunu ilk imzalayan devletlerden biri, hatta konferansın eş başkanı da yine Türk delegasyonu. Daha sonra bu 10 yıl gibi bir askıda kalma dönemi geçirmiş Türkiye açısından. 10 yıl sonra onaylanmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türk hukuk sisteminin içine dahil edilmiştir. Ancak bildiğiniz gibi bu şekilde yapılan sözleşmelerin transformasyon dediğimiz bir şekilde iç hukuka da yansıtılması gerekirken yansıtılmamıştır. Ne zamana kadar? 1988 yılında Irak-İran Savaşı ortaya çıkmış. Yine bir takım önlemler alınmaya çalışılmakla birlikte sadece Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çıkardığı misafirhaneler yönetmeliğiyle idare edilmeye çalışılmış. Ve 1990 sırasında bildiğiniz gibi Irak krizi baş gösterdi. Bu Irak krizinin baş göstermesiyle birlikte Türkiye'ye yoğun nüfus hareketleri diyeceğimiz veya yoğun insan hareketleri diyeceğimiz şekilde 500 bin civarında Kuzey Irak'tan göç olmuştur. Bu göç karşısında acaba Türkiye ne gibi önlemler alabilir? Bu kişilere ne gibi haklar veya yükümlülükler yükleyebilir? Endişesi içine kapılmış ve bu durum karşısında da biz bir 1994 tarihli sığınma ve mülteci veya iltica yönetmeliği dediğimiz bir yönetmelik çıkardık. 2013 yılına kadar bu yönetmelikle idare edildi Türkiye.
Hocam bir şey sorabilir miyim devam etmeden? Merak ediyorum. Hukukta bir kavram vardı. Hukukçu değilim ama hukukun nasıl devamlılığı diye bir kavram var. Şimdi Osmanlı'da böyle göç hareketleri oluyor. Yani kısaca belki siz biliyorsunuz diye soruyorum. Peki Osmanlı'da örneğin hiç böyle düzenlemeler yok muydu hocam? Bu şeyleri kapsayan, tanımlayan, kavramsallaştıran yok muydu?
Biliyorsunuz. Evet. Osmanlılar şer'i hukuka göre idare ediliyordu. Ancak padişahın çıkardığı kararnamelerle.
Fakat evet.
Onlar da yok. Dışarıdan gelenleri padişahın emriyle kabul ediliyordu.
Anladım.
İdare ediliyordu.
Yani Türkiye'nin dayandığı bir herhangi bir olay orada aslında yoktu. Bir ancak zemin oluşturulmamıştı.
Yalnız 1940-45 arasında özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında muharip ordu mensuplarından Türkiye'ye kabul edilenler diye 4104 sayılı bir kanun kabul ediliyor. O da bunun kökeni 1907 tarihli Lahey anlaşmaları var, savaş ilgili. Oraya dayandırılıyor. İki muharip devletin orduları savaşırken bu savaştan bir grup diğer nötr olan bir devlete, tarafsız olan bir devlete katılırsa orada bunlar mülteci statüsüne alınıyor ve onlara gerekli yardımlar yapılıyordu.
Tamam.
Bir o vardı. Ancak 1951 ile esas olarak Türk hukukuna girdi.
Evet.
Mülteci hukukunun ana temelleri. Evet, başka
teşekkür
bu konuda
ediyorum.
Soracağınız...
Yok hocam, şimdilik bu kadar. Bunu merak ettiğim için sordum.
Biz mülteci diyoruz ama bu kavram maalesef basın yayın organlarında farklı farklı şekilde kullanılıyor ve herkes de mülteci statüsündeymiş gibi gösteriliyor. Evet. Örneğin Ege'de motor batıyor, gemi batıyor veya birileri tırın içinde yakalanıyor. İşte mülteciler yakalandı, mülteciler öldü, mülteciler yaralandı şeklinde. Oysa yabancılar hukukunda bu mülteci kavramının dışında da kavramlar var. Örneğin yabancılar hukukunun kapsamında vatansızlar var, mülteciler var, sığınmacılar var, insan ticaretine konu olan kişiler var, göçmen kaçakçılığına konu olan kişiler var. Örneğin bu denizlerde yakalananlar, ölenler hepsi göçmen kaçakçılığına konu olan şahıslar. Ama bunları bakıyorsunuz televizyonlarda veya basın yayın organlarında mülteci olarak adlandırılıyor. O nedenle şimdiki kanunumuz gerçekten bunları ayırt eden bir konsept üzerine oluşturulmuş ve biraz evvel sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin düzenlemesi bugün uluslararası hukukta nadir olarak gösterilebilecek yasal düzenlemelerden birini oluşturuyor. Çünkü bu düzenlemeler arasında biraz evvel söylediğiniz mülteci tanımı yer alıyor 1951 sözleşmesine uygun olarak, ama şartlı mülteci diye bir kavram yok uluslararası hukukta. Biz daha önce 1994 yönetmeliğiyle şartlı mülteci yerine doğudan veya şöyle söyleyebilirim, Avrupa dışındaki ülkelerden gelen baskı ve zor nedeniyle ülkelerini terk eden kişilere sığınmacı adını veriyorduk. Ben ilk yazdığım kitapta da esasında sığınmacının Türk literatüründe doğrudan doğruya mültecinin karşılığı olduğunu, birisi eski Türkçe, birisi Türkçe olduğunu söylemişim. Hmm. Oysa uluslararası hukukta siz de gayet iyi bilirsiniz. Asylum seekers ile refugees kelimesi farklıdır. Refugee, mülteciyi anlatır. Asylum seekers ise iltica etmek için bir yer arayan, başvuran, sığınan kişiyi anlatır.
Mülteci statüsüne başvuran kişi genelde sığınmacı denir değil mi o kişiler hocam?
Çünkü şöyle, onun hakkında doğru henüz mu? Bir yasal statü belirleme işlemi yapılmamıştır.
Evet.
Sığınmacı dediğimiz kişinin statüsü fiili bir durumu ifade etmektedir. Hı-hı. Oysa bu fiili durum müracaat edilip gerekli koşulları taşıdığı anlaşıldıktan sonra mülteci statüsüne dönüşür. Dolayısıyla şimdi yapılan değişiklikle kanunumuza getirilen mülteci ve mülteci yanında şartlı mülteci kavramları da yeni tabir olmakla birlikte iyi bir kavram. Fakat şartlı mültecinin biraz önce ifadeye çalıştığım gibi şu anda uluslararası hukukta bir karşılığı yok. Fakat başka bir kavram da bulunamadığı için bunların şartlı olarak kabul edilecekleri ancak daha sonra uygun olmaları halinde mülteci statüsüne geçirilebilecekleri düşünülerek şartlı mülteci kavramının kullanılmasının yerinde olduğu düşünüldü. Çünkü bu kanunun yapımı sırasında ben de danışma kurulunda yer alıyordum. Başka bir kavram da bulamadılar. Şimdi mülteci ile şartlı mülteci arasındaki en büyük fark, mülteci doğrudan doğruya 1951 sözleşmesine göre Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle ırkı, dini, tabiatı, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı veya vatansız kişilere verilen statü ifade ediyor. Oysa şartlı mülteci aynı koşulları taşıyan kişi olmakla birlikte sadece bir fark var. Buradaki kişi Avrupa dışında meydana gelen olaylar nedeniyle gelirse şartlı mülteci statüsü veriliyor. Yani birisinde bizim 1951 sözleşmesine koyduğumuz coğrafi sınırlama dediğimiz, biz sadece Avrupa'dan gelenlere mülteci statüsü verdiğimizden doğudan gelenlere vermiyoruz. Ona nazaran veya karşılık şartlı mülteci statüsünü vermek suretiyle bu kişilerin de, çok önemlidir bu, gerek mülteci olsun, gerek vatansızlar, gerek birinci koruma altına, gerek ikinci koruma altına alınsın veya şartlı mülteci olsun, bu kişilerin uluslararası himaye, uluslararası koruma dediğimiz korumadan yararlanması gerekiyor. O nedenledir ki doğudan gelen bu koşulları taşıyan kişilere de şartlı mülteci statüsü verilmek suretiyle uluslararası korumadan yararlandırmaları sağlanmaktadır.
Hocam bu koşul, bu konuda Türkiye ilk değil mi, yoksa Türkiye'ye benzer, yani içerik açısından Türkiye'ye benzer ülkeler var mı bu konuda? Yani sadece Avrupa'dan olanlara.
Göç alan ülkeler bakımından.
Evet, göç alan ülkeler bakımından. Örneğin Türkiye dediniz ya, haklı olarak mülteci dediğiniz aslında özünde Avrupa'dan Türkiye'ye gelip sığınan kişiye denir. O Türkiye'nin özel bir konum, durumu. Türkiye bu benzer bir konumda olan başka ülke var mıdır hocam, bunu Türkiye gibi ele alan?
Bu sözleşmede deklarasyonla coğrafi sınır koyan bir iki ülke kaldı.
Bir iki ülke,
Türkiye
evet.
Bunun dışındaydı. Ancak Avrupa Birliği'nin baskıları sonucunda biliyorsunuz geri kabul anlaşmaları yapıldı.
Hı hı.
Çok yeni. Bu geri kabul anlaşmaları yapılmak suretiyle Türkiye'ye bu şekilde gelen kişilerin Avrupa'ya geçmelerinin önlenmesi ve Türkiye'ye iadelerinin ve Türkiye'de kalmalarının, dolayısıyla bunlara da belirli bir statünün tanınması arzu ediliyordu. Türkiye uzun yıllar buna direkti. Fakat en sonunda geri kabul anlaşmalarını yapmak suretiyle bir tür doğudan gelenleri de Avrupa'ya göndermemek veya Avrupa'ya gitmişlerse geri almak suretiyle Türkiye'de uluslararası koruma altına alma yükümlülüğü altına girdi.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Türkiye'de Göç ve İltica devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Telefon hattımızda Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Tevfik Oduman konuğumuz. Stüdyomuzda da program danışmanımız Profesör Doktor Mehmet Okyayus bizlerle beraber. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun getirdiklerini konuşuyoruz. Kanundaki farklı koruma çeşitleri, mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma ve geçici koruma temel başlıklarımız. Bu çerçevede konu işliyoruz. Sayın Oduman, efendim, kaldığımız yerden devam edelim istiyoruz.
Hocam, önce bir şey sorabilir miyim size?
Efendim?
Hocam, siz öyle bir şey dediniz, bence çok önemli. Türkiye biraz da dış dinamiklerden dolayı, buna aslında tırnak içinde baskı bile demek mümkün belki. Bazı, nasıl söyleyeyim, bazı koşulları kabul etmek durumunda da bırakıldı aslında. Bence bu Türkiye açısından olumlu bir adım mıydı? Türkiye'nin lehine mi, aleyhine mi? Türkiye'nin iç dinamikleri burada ne kadar rol oynadı? Olması gereken bir şey miydi? Buna nasıl bakıyorsunuz hocam siz?
Şimdi biz akademisyenler yönünden baktığımızda geri kabul anlaşmalarının Türkiye açısından uygun olmadığı görüşündeyiz.
Evet.
Benim tanıtımımla ilgili gönderdiğim yazıda da geçen Luper, eski Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bu geri kabul anlaşmaları daha ortada yokken 10'lu yıl önce bir açıklaması vardı. Bu geri kabul anlaşmaları yapılarak Türkiye'yi mültecilerin deposu haline getirmek isteniyor. Bu uluslararası hukuka aykırı diye beyanatta bulundu. Sebebine gelince, böylece ki Avrupa ülkelerine giden mültecilerin veya sığınmacıların %90'ı diyeceğimiz kişiler hep doğudan geliyor.
Evet.
Doğudan gelirken de köprü vazifesini ve transit ülke olarak kullanılan Türkiye'yi kullanmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla Türkiye bunları mülteci olarak kabul etmediği için Avrupa'ya her ne şekilde geçerlerse geçsinler, bunlar kaçak da geçebilirler, resmi yollardan da geçebilirler, Türkiye'ye iade edemiyordu. Dolayısıyla bu geri verme anlaşmalarıyla veya geri kabul anlaşmalarıyla bunların hepsini Türkiye'ye geri gönderme imkanına kavuşuyor Avrupa Birliği.
Hocam, Türkiye'nin başka bir çaresi var mıydı? Ama sizin dediğiniz çok doğru. Avrupa bir yerde kendi sınırlarını, kapılarını kapatıyor. O Fortress Europe meselesi.
Evet.
Bizi bu anlamda birazcık kullanıyor. Ama Türkiye bu koşullarda, bu global koşullarda, bu göç hareketlerinin, gördüğümüz göç hareketleri bağlamında ne yapabilirdi hocam? Yani böyle bir alternatifi var mıydı?
Mehmet Bey, hocam. Biz bunu kitaplarımıza yazdık, konferanslarda anlattık. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Yürütme Komitesi'nin 1979 yılında aldığı 15 numaralı bir karar var. Hı hı. Karar diyor ki, sığınmacıların kitle halinde bulundukları durumlar başlıklı. Kitlesel bir akının söz konusu olduğu durumlarda sığınma arayan kişilere en azından geçici sığınma hakkının her zaman verilmesi gerektiği, ancak coğrafi duruma veya başka herhangi bir nedene bağlı olarak da bunların durdurulabileceği belirtiliyor. Aynı şekilde ülkesel sığınma bildirisinde de bunlar yer alıyor. Fakat bunun devamında diyor ki, bu şekilde sürekli sığınma ve ilticaya sahne olan devletlerin yüklerinin ve sorumluluklarının üye devletler tarafından paylaşılması gerekmektedir diyor. Biz hep bunu diyorduk. Ya Türkiye'ye yardım edin o zaman. Bu yardım karşılığında da bu mültecileri veya sığınmacıları ülkesine alsın, gerekli uluslararası korumayı da sağlasın. Ama bu yok.
Bu yapılmıyor, evet.
1991 yılında işte bu 500 bin kişiye yakın neredeyse Irak sınırından gelenler olduğunda bizi en çok suçlayan devletlerden birisi, o zamanın biliyorsunuz devlet başkanının hanımı da dahil olmak üzere, Türkiye yardım etmiyor diye bütün Avrupa basın ve yayın organlarında çıktı. Oysa o dönemde Türkiye en çok yük altına giren ülkeydi. Parasal yönden, bırakın ülkedeki ekonominin bozulması, sağlığın bozulması, coğrafi yönden ve ekolojik yönden bozulmaları, tahrip olmaları bir tarafa bırakın. Maddi anlamda en çok para ödeyen ülkelerden birisiydi. Ve başta da Amerika geliyordu. Oysa Fransa ve Belçika gibi devletler %2-%3 oranında katıldılar buna.
Aynen. Hocam bu bağlamda istiyorsanız Suriye meselesini gelin. Çünkü aynı konu orada da mevcut. Almanya'yı hep ben örnek veriyorum. Evet. Almanya o kadar az sayıda Suriyeli alıyor ki kendi sınırları dahiline.
Maalesef.
Hatta her 5.000-10.000'lik bir kota yükselişinde acayip kamuoyunda tartışmalar oluyor. Bizde de 2 milyona yakın insan var. Buna ne diyorsunuz? Yani bu çok vahim bir durum aslında. Avrupa'nın insan hakları söylemi açısından da bence.
Belki birlikte konferanslarda da bu dile getirdi. Maalesef Avrupa ve Amerika bu mültecilerle ilgili bir kota koyuyor.
Çok düşük kotalar, çok komik.
Bu da esas işin önemi, çok çok önemli olan kısmı şu. Biraz tabiri caizse banal kaçacak ama hayvan pazarından hayvan alma gibi ölçülerini koyuyorlar. Yani aynen, şu boyda olacak, şu cinsi olacak, şu yaşta olacak, şu eğitimde olacak filan gibi seçmeci alıyorlar. Onu da böyle grup halinde almıyorlar. Oysa biliyorsunuz mülteci hukukunda sınırlara gelen kişiler ya bireysel olarak gelir ki ona yüz yüze mülakat yapılarak mülteci olup olmadığı kabul edilir. Hı hı. Face to face dediğimiz. Bir de böyle kitlesel akıllar olur. Kitlesel akıllarda ise grup determination dediğimiz, grup belirlemesi. Yani o kişiler hakikaten mülteci mi değil mi, baskı ve zor altında kalıyor mu kalmıyor mu araştırması yapılamaz. Nereden geliyor? Suriye'den geliyor. Suriye'de iç savaş var, meslek çatışması var. O zaman bunlar korku ve baskı, zulüm altındalar. Biz bunları alalım diyoruz. Yani mecbur kalıyoruz. Dolayısıyla bunların da bu şartları göz önüne alınarak memleketten kaçmaları durumunda kendi ülkelerine kabul etmeleri gerekir. Yani
aynen,
kota uygulaması insan haklarında çok aykırı bir davranış olarak değerlendiriliyor.
Aynen,
ama dediğim gibi
hocam,
maalesef bu böyle yapıyor.
Hocam ikincil korumaya geçelim istiyorsanız, o da önemli
tam
bir kavram.
Evet evet, çok
tam
uygun
bu noktada.
Şimdi dedik ki ya kim bu kişilere mülteci statüsü veriliyor veya şartlı mülteci statüsü veriliyor. İşte bu şartlı mülteci ve mülteci statüsünün yanında yabancılardan bir statü de ikinci koruma. İkinci koruma bu anda bizim Suriye örneğine tam uygun bir tanımla kanunumuzda yer alıyor. Aynen kanun diyor ki özellikle iç çatışma, iç savaş veya savaştan kaçan insanlara acil uluslararası koruma sağlanması amacıyla kabul edilmiş bir koruma sistemidir diyor. Hı hı. Şimdi hakikaten baktığımızda Suriye'de bir iç çatışma, iç savaş var ve savaştan kaçanlar da acil olarak uluslararası koruma altına alınması gerekiyor.
Ama aslında uluslararası koruma değil, Türkiye onları koruyor. Onu da söylemek lazım.
Bu kavram uluslararası koruma evet, veya uluslararası himaye diye geçiyor.
Evet.
Tabii ki bunun desteklenmesi lazım. Yine bizim bu kabul edilen yabancılar ve uluslararası koruma kanunda bunlarla ilgili 92. maddemiz var. Uluslararası koruma süreçlerinde işbirliği. Bakanlık dediği İçişleri Bakanlığı bu kısımda yazılı uluslararası koruma süreçleri ilgili olarak milletler arası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyon hakkında kanun çerçevesinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü, diğer uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş yapabilir diyor. Biz bunları dile getirdik ve diyoruz ki aynı şekilde hükümetimiz bunu bütün dünya kamuoyuna açıklasın ve bunlardan biz yardım alalım. Biraz önce okuduğumuz İcra Komitesi kararı da bunu içeriyor. Ancak maalesef Türkiye bu konuda yalnız kalıyor. Şimdi Suriye'den gelenlere baktığımızda bunlara ikinci koruma yerine doğrudan doğruya geçici koruma denilen yeni bir kavramla karşılık veriliyor. Suriye'den gelenlerin biliyorsunuz bütün işlemleri Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı dediğimiz AFAD tarafından götürülüyor. Bunların bir kısmı kayıtlı, bir kısmı kayıtsız.
Çoğu kayıtsız herhalde.
Şimdi geçenlerde 18-20 Aralık'ta Ankara'da Göç İdaresi merkezince çalıştay vardı. Orada da söyledim. Suriye'den gelenler dediğinizde homojen bir yapıymış gibi anlatıyorsunuz. Oysa Suriye'den gelenler bir, gerçek Suriye vatandaşı olup pasaportlu, pasaportsuz geçenler var. Kayıt altına alınanlar var. Bir de normal olarak Suriye vatandaşı olup Türk vatandaşları evli olup gelip burada ikamet etme hakkı olanlar var. Suriye'de nüfus kaydına kayıtlı olmamış vatansızlar var. Veya biliyorsunuz yine Suriye ile 2009 yılında vize anlaşması yapıldı. Yani vize uygulanmayacağına dair. Vize almadan doğrudan doğruya gelenler var. Bakın ne kadar çok kişi. Bir de bunların arasında maalesef terör örgütü üyesi veya oradaki silahlı çatışmaya katılıp gelip burada uluslararası koruma altına alındıktan sonra tekrar gidip dönen insanlar var. Oysa yabancılar ve uluslararası koruma kanununa göre bu şekildeki kişilerin Türkiye'ye kabul edilmemesi ve uluslararası koruma altına alınmaması gerekiyor. Ancak biraz önce arz ettiğim gibi maalesef bu group determination dediğimiz büyük bir grubun kitle halinde kabul edilmesi sonucu ne oluyor? Bunların içinde terörist var mı, kaçakçı var mı, daha önce ağır ciddi suç işlemiş kişiler var mı 1951 sözleşmesine göre? Bunlar tespit edilmiyor. Edilmediği için de Türkiye'de maalesef bunlar bugün sosyal bir yara olarak karşımıza çıkmış vaziyette. Dolayısıyla Türkiye'nin çok çok acele bir vaziyette gerekli önlemleri alması lazım. Ben çok yakında çıkan bir makalemde Güncel Hukuk Dergisi'nde bunu da açıkça yazdım ve belirttim. Her ne kadar hükümetimiz karşı çıksa da daha önce uygulaması var. Irak'ta ya uçuş yasak bölge yani non-fly zone dediğimiz veya güvenli bölge dediğimiz bölgeler oluşturup bunları o sınır hattının dışında tutması gerekir. Ancak ondan sonra Türkiye'nin iç güvenliğinin de ekonomisinin de sağlanması bu yönde olabilir. Bunların dışında da biraz evvel söylediğim 92. maddede uluslararası koruma süreçleri ile ilgili olarak bütün sivil toplum kuruluşlarını ve uluslararası ajansları bu işin içine dahil etmesi lazım. Türkiye maalesef bu işte yalnız kalmış bir vaziyette. Sadece ve sadece AFAD tarafından bu işler yapılıyor. Orada da kayıtlı olan Suriyeliler bulunuyor ama kaydın dışında şu anda 2,5 milyon Suriyeli kişinin olduğu ama Suriyeli derken biraz evvel de arz ettiğim gibi bu hani vatansızı da var bunun içinde, çifte vatandaşlısı da var, vizelisi de var, vizesi de var. Bunların tespitinin de yapılması çok zor çünkü illere dağılmış vaziyetteler. AFAD bunların işte ülkelerde erişimi, belgelendirme, hukuki danışmanlık hizmeti, kentlerde kalanların yönetimi gibi koruma alanlarında, teknik konutlarda her türlü yardımı yapıyor. UNHCR dediğimiz Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ise sadece bunlara battaniye, muşamba, mutfak setleri, malzeme gibi malzemeler sağlamakla yetiniyor.
Evet, Sayın Odman çok teşekkür ediyoruz efendim.
Çok teşekkür ederim.
Katkılarınızdan dolayı sağ olunuz.
Çok teşekkür ederim. İyi günler
diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun.
Teşekkür ediyoruz. Sayın Okey, özetlemek istediğiniz son bir
cümle varsa buyurun. Valla şunu ekleyebilirim. Zannedersem durum öyle bir karmaşık hale geldi ki biz daha önce de bu sosyal yönleriyle uluslararası arenada yalnız bırakmak yani yük paylaşımlı olmaması. Zannedersem bu çoktan bu göç yasasının yapabileceklerini de aştı. Zannedersem bunun toplumsal mekanizmalar ya da kamuoyuna bunu daha şeffaf bir şekilde dillendirip bütün kamuoyundaki STK'larla birlikte ancak bu işin üstesinden gelebilir. Evet. Yani göç yasasını çoktan aştı gibime geliyor bu rakamlar.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Evet. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Türkiye'de göç ve iltica.